Ayrım 29. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 294. 32. Kartal Gorgo. Kayalık Vadi. Kuzeyde çok uzakta, Laponya'nın karlı dağları arasında, sarp kayalık bir yamacın tepesinde, eski bir kartal yuvası vardı. Yuva çam dallarından yapılmıştı. Yıldan yıla pekiştirilmiş, genişletilmişti. Şimdi aşağı yukarı 2 metre çapında ve neredeyse bir Lapon kulübesi yüksekliğindeydi. Dik yalçın kayalığın dibinde büyükçe bir vadi uzanıyordu. Orada yazları bir yaban kazı sürüsü yaşardı. Dağların arasında gizli, neredeyse bütün insanların, hatta Laponların bile bilmediği bu vadi, onlar için eşi bulunmaz bir barınaktı. Vadinin ortasında, palazlar için yiyeceği bol, küçük bir göl vardı. Gölün tıkız, bodur söğütler, cılız kayınlarla örülmüş kıyıları, kazların kuluçkaya yatması için birebirdi. Kayalığın kartalsız, vadinin yaban kazsız kaldığı olmazdı. Her yıl kartallar kazların bir ikisini kapar, fakat onları bir daha gelmekten vazgeçirecek kadar işi ileri vardırmamaya da özen gösterirlerdi. Üstelik kartalların orada bulunmasından yaban kazlarının hiç çıkarı yok değildi. Evet, kartallar hayduttular. Ama başka haydutları da civara uğratmazlardı. Nils Holgersson'un yaban kazlarıyla yolculuk etmesinden aşağı yukarı 3 yıl önce, ihtiyar sürübaşı, Kebnekasyalı Akka, bir sabah vadinin dibinden kartal yuvasına bakıyordu. Kartallar güneş doğduktan hemen sonra ava çıkarlardı. Akka yaz olup vadiye geldiklerinde, her sabah kafasını kayalığa diker, kartalların av alanı olarak kendilerinden uzağa, vadiyi seçtiklerinden emin olmak için onların gidişini gözlerdi. Çok beklemedi. İki güzel fakat korkunç kuş, yırtarcasına boşluğa daldılar. Ekili ovaya yöneldiler. Akka rahat bir nefes aldı. İhtiyar kaz yumurtadan kesilmişti. Artık kuluçkaya yatmıyordu. Yazın vaktini yuvadan yuvaya dolaşıp, kuluçkaya yatma ve palazları büyütüp yetiştirme üstüne öğütler vermekle geçirirdi. Ayrıca yalnız kartallara değil, dağ tilkilerine, baykuşlara, kazlara, kuluçkaları tehdit eden her türlü düşmana karşı gözcülük ederdi. Öğleye doğru Akka, yıllardan beri yaptığı gibi yine kartalların yolunu gözlemeye başladı. Onların iyi bir av yapıp yapmadıklarını daha gelişlerinden anlar, sonuç olumluysa kendi sürüsü hesabına sevinirdi. Fakat o gün kartalların döndüğünü göremedi. Bir hayli süre bekledikten sonra,
"Ben sahiden ihtiyarlıyorum anlaşılan," dedi içinden. "Herhalde kartallar yuvalarına çoktan gelmiş olmalı."
Akşama kadar bütün vaktini, kartalların her gün ikindiye doğru üstünde dinlendikleri sete çıkmalarını bekleyerek geçirdi. Gözünü dağdan ayırmadı. Gece basarken onların göle yıkanmaya gelmelerini bekledi. Evet, ihtiyarlıyor olmalıydı. Kuşların dönmemiş olmasını bir türlü aklı almıyordu. Ertesi sabah Akka, kartalları görebilmek için erkenden kalktı. Ama boşunaydı. Yalnız sabahın sessizliği içinde, öfkeli, aynı zamanda acıklı bir bağırış duydu. Bu ses yanılmıyorsa kartal yuvasından geliyordu. Hemen havalandı, kartal yuvasının içine bakabilecek kadar yükseğe çıktı. Ne ana ne baba kartal vardı ortalarda. Yalnız koca yuvada, daha tüyleri yeni bitmiş bir kartal yavrusu, Açlıktan bağırıyordu. Akya ağır ağır, çekine çekine yuvaya doğru alçaldı. Burası iç karartıcı bir yerdi. Bir haydutun yatağına gelindiği hemen anlaşılıyordu. Yuva ve dağın çıkıntısı, beyazlaşmış kemik, tüy, kanlı deri parçaları, tavşan başları, kuş gagaları ve tüylü kar kuşu ayakları içindeydi. Açılmış kocaman gagası, yarı tüylü ağır gövdesi ve diken diken tüylerin yeni çıkmaya başladığı küçük çıplak kanatlarıyla bütün bu leş artıklarının ortasında duran kartal yavrusu da ona iğrenç bir şey olarak göründü. Akya tiksintisini yendi ve yuvanın kenarına kondu. Endişeyle etrafına bakındı. Çünkü her an kartallar çıkıp gelebilirdi.
"Yardımıma biraz erken gelinmiş olmadı mı?"
diye haykırdı kartal yavrusu.
"Çabuk bana yiyecek bir şeyler getir."
"O kadar aceleci olma," dedi Akya. "Önce annenle baban nerede? Onu söyle."
"Ne bileyim ben. Dün sabah çıkıp gittiler. Yiyecek olarak cılız bir tarla faresi bıraktılar. Hepsi o kadar. Bu kadarcık şey bana ne kadar gider? Benim gibi bir yavruyu böyle aç bırakmak ne ayıp."
Akya, ihtiyar kartalların öldürüldüğüne gerçekten inanmaya başladı. Bir an o da, küçüğü acından ölmeye bıraksam mı diye düşündü. Böylece gelecekte bu haydut soyundan bütün bütün kurtulunmuş olurdu. Ama sonra, kendini savunacak gücü olmayan bir yavruyu kaderiyle baş başa bırakmayı kendine yediremedi.
"Daha ne bekliyorsun?"
diye sabırsızlıkla bağırdı kartal yavrusu.
"Yiyecek bir şeyler istediğimi duymadın mı?"
Akya havalandı. Vadinin dibindeki küçük göle indi. Sonra gagasında bir alabalıkla hemen geri döndü. Yavru kartal balığı ayağıyla iterek,
"Bunu yiyeceğimi mi sanıyorsun?"
diye uludu.
"Bana derhal bir kar kuşu ya da bir tarla faresi getir. Anlıyor musun?"
Akya boynunu uzattı. Kartal yavrusunu şiddetle ensesinden gagaladı. Sonra,
"Kulağını dört aç da beni iyi dinle," dedi. "Sana yiyecek getirmemi istiyorsan benim taşıdıklarımla yetineceksin. Annenle baban öldü. Artık senin için ellerinden hiçbir şey gelmez. Canın kar kuşu ve tarla faresi bekleyerek açlıktan ölmek istiyorsa ben karışmam."
Böyle deyip havalandı. Ve bir hayli zaman yuvaya uğramadı. Geri geldiğinde kartal yavrusu balığı çoktan yiyip yutmuştu. Akya kendisine bir alabalık daha verince, pek severek yiyor gibi görünmemesine rağmen, onu da mideye indirdi. Akya'ya bir angarya daha çıkmıştı. İhtiyar kartallar geri dönmedikçe, yavruyu beslemek işi ona kalmıştı. Kartal yavrusuna balıkla kurbağa taşıyordu. Küçüğe bu yemek tarzı hiç de fena gelmemişti. Büyüyüp serpildi. Anasını, babasını, kartalları çarçabuk unuttu. Ve Akya'yı asıl annesi sanmaya başladı. Akya da onu kendi yavrusuymuş gibi seviyordu. Onu görgülü biri kılmaya, ruhundaki yırtıcılığı, kendini beğenmişliği söküp atmaya çalıştı. 2-3 hafta sonra Akya tüy dökeceği ve bir süre uçamayacağı zamanın yaklaştığını fark etti. Tam bir ay kartal yavrusuna yiyecek götüremeyecekti.
"Bak Gorgo," dedi. "Artık sana buraya, yuvaya balık taşıyamayacağım. Şimdi bütün mesele senin vadiye inip inememende. Kendin seç. Ya burada kalıp açlıktan gebereceksin, ya da kendini aşağıya bırakacaksın.
Belki bunun da sonu ölümle biter. Anlıyorsun değil mi? Yavru tek kelime söylemeden, hatta duraklamadan yuvanın kenarına tırmandı, derinliği gözleriyle ölçmeye bile tenezzül etmedi, küçük kanatlarını açtı ve kendini koyverdi. Havada birçok kere tersine döndü. Ama sonunda hemen hemen hiçbir yerini zedelemeden yere kadar kanatlarını kullanmayı becerdi. Gorgo yazı vadide palazların yanında geçirdi. Kendisini de onlardan biri sayıyor ve onlar gibi yaşamaya çalışıyordu. Palazlar yüzmeye çalıştıkları vakit o da suya atıldı. Az kalsın boğuluyordu. Yüzmeyi öğrenemediği için pek utandı. Gidip Akya'ya yakındı.
Neden ben de ötekiler gibi yüzemiyorum?
Çünkü orada, dağda yaşarken tırnakların pek fazla içeri kıvrılmış, dedi Akya.
Ama üzülme, sen gene de iyi bir kuş olacaksın.
Kartal yavrusunun kanatları çok çabuk büyüyordu. Ama kas palazlarının uçmayı öğrendiği sonbahardan önce, onları kullanmayı niyetlenmedi bile. Sonbaharda kurumuna diyecek yoktu. Çünkü uçma yarışında hemen birinciliği aldı. Arkadaşları havada uzun süre kalamıyordu. Oysa o, hemen bütün vaktini uçmakla geçiriyordu. Henüz kazarla başka soydan geldiğini anlayamamıştı. Ama gene de aklına takılan bazı şeyler oluyordu. Sonunda gelip Akya'ya,
"Neden daha gölgem üstlerine düşer düşmez? Kar kuşlarıyla tarla fareleri kaçacak delik arıyorlar?"
diye sordu.
"Diğer palazları gördüklerinde hiç de böyle dehşete kapılmıyorlar." Sen dağda, kaya çıkıntısındayken kanatların çok büyüdü de ondan,
cevabını verdi Akya.
Bu onları ürkütüyor. Ama üzülme, bu senin iyi bir kuş olmana engel değil.
Yaban kazları sonbaharda güneye göç etmeye başlayınca, Gorgo da onların peşine takıldı. Kendini hep kazlardan biri sanıyordu. Gökyüzü sıcak yörelere doğru yola çıkan kuşlarla doluydu. Bunlar Akya'nın peşi sıra giden bir kartal görünce bir kıyamettir koptu. Her yerde bir şaşkınlar sürüsü Akya ile arkadaşlarının çevresini alıyordu. Akya susmalarını rica ediyordu. Ama bu kadar gevezenin ağzına tıkamak kimin haddini? Gittikçe sinirlenen Gorgo durmadan
"Neden bana kartal diyorlar?"
diye soruyordu.
Sizlerden olduğumu görmüyorlar mı? Ben onların başına musallat olan kuş yiyicilerden değilim.
Bir gün tavukların avluda eşelendikleri bir çiftliğin üzerinden geçiyorlardı. Tavuklar saklanacak yer arayarak
"Kartal! Kartal!"
diye haykırdılar. Kartalların hep korkunç haydutlar olduğunu işiten Gorgo hiddetini yenemedi. Kanatlarını kapadı, ok gibi bir tavuğun üstüne indi. Tırnaklarını onun etine daldırdı. Bir yandan onu gagalıyor, bir yandan da öfkeyle
"Kartal mıyım, değil miyim, anlatırım ben sana!"
diye haykırıyordu. Bu sırada Akya'nın kendisine seslendiğini duydu. Sözünü dinleyip havalandı. Yaban kazı genç kartalın karşısına dikildi. Azarlamaya başladı. Kanadıyla ona vurarak
"Delirdin mi sen?"
dedi.
"Zavallı tavuğu öldürmek mi istiyorsun? Hiç utanman yok mu?"
Kartalın yaban kazının terslemelerine ses çıkarmadığını görünce Akya ile sürüsünün çevresini alan kuş yığınından bir çığlık ve alay fırtınasıdır koptu. Gorgo alaylı gülmeleri işitti, Akya'ya döndü. Neredeyse onun üstüne saldıracakmış gibi hışımla bakıyordu. Sonra cayarak birden geri döndü. Kanatlarını kocaman kocaman açıp boşluğa daldı. Hiçbir bağırtı çağırtının kulaklarını tırmalamayacağı kadar yükseldi. Kazları gözden kaybetmeden uçmaya devam etti. 3 gün sonra yine yaban kazlarının yanına indi.
Artık kim olduğumu biliyorum, dedi Akke'ye. Madem ki kartalım, kartallar gibi yaşamalıyım. Ama bu yüzden dostluğumuzun bozulmayacağını sanırım. Ömrümde sana ve senin soyundan birine asla saldırmayacağım.
Akya, bir kartalı iyi huylu, barışçı bir kuş olarak yetiştirmeyi kendisi için bir onur meselesi yapmıştı. Gorgon'un gidip bildiğince yaşamasını kabule yanaşmadı.
Bir kuş yiyicisinin dostu olarak kalacağımı mı sanıyorsun?
Dedi.
Sen öğrettiğim gibi yaşa. Sürümle gelmene izin vereyim.
Her ikisi de mağrur, dediğinden dönmez yaratıklardı. Nuh deyip peygamber demeyen cinslerdendi. Sonunda Akya, kartala bir daha gözüne gözükmemesini söyledi. Öyle kızmıştı ki, bir daha kimse onun yanında Gorgon'un adını anmaya cesaret edemedi. O günden sonra Gorgo, yalnız ve her şeyi hiddetleden korkunç bir haydut olarak memlekette oradan oraya gezdi durdu. Çok defa kederli kederli gezdiği oluyor ve şüphesiz kendini bir yaban kazı sandığı, palazlarla oynadığı zamanın özlemini çekiyordu. Hayvanlar arasında gözü pekliği ile büyük bir ün yaptı. Onun dünyada yalnız bir yaratıktan, analığı Akya'dan çekindiği söylenirdi. Bir de ömründe bir kere olsun, bir kaza saldırdığı görülmemişti. Tutsaklıkta. Gorgo 3 yaşında var yoktu. Kendisine ne yuva kuracak bir eş, ne de yerleşip kalacağı bir yurt aramıştı. Günün birinde bir avcı onu vurdu. Ve Skansen açık hava müzesine sattı. Orada eskiden kalma birkaç kartal daha vardı. Bunlar yüksek, üstteki teller arasından gökyüzü görülen, içi büyükçe bir taş yığınıyla iki ağacı alacak kadar geniş, demir parmaklıklı bir kafese kapatılmıştı. Fakat kuşlar burada günden güne hantallaşıyordu. Hemen bütün gün aynı yerde kımıldamadan duruyorlardı. O güzelim tüyleri parlaklığını kaybedip sertleşiyordu. Gözlerini umutsuzca boşluğa dikip hep aynı noktaya bakıyorlardı. Tutsaklığının ilk haftasında Gorgo henüz canlı ve hareketliydi. Ama onu da ağır bir uyuşukluk kapladı. O da arkadaşları gibi saatlerce yerinden kıpırdamaz oldu. Böylece günler gelip geçti. Bir sabah yine her günkü gibi uyuklamaktayken aşağıdan kendisine seslenildiğini duydu. Uyuşukluğunu zor yenip gözlerini aşağıya çevirdi.
"Beni çağıran kim?"
diye sordu.
"Kim mi? Hayret! Beni tanımadın demek. Ben yaban kazlarıyla yolculuk eden parmak çocuğum."
Gorgo, uzun bir uykudan uyanıyormuş gibi, kafasını güçlükle toplamaya çalışarak,
"Yoksa Akya'da mı ele geçti?"
diye sordu.
"Hayır,"
dedi Nils.
"Akya, sürüsü ve beyaz kas şu anda herhalde Laponya'dadır. Yalnız ben yakalandım."
Nils daha sözünü bitirmeden kartalın gözleri dalgınlaştı ve boşluğa dikilip kaldı.
"Koca kartal!"
diye haykırdı çocuk.
"Sana bir yardımda bulunabilir miyim? Söyle."
Gorgo gözlerini ona tam çevirmedi bile.
"Rahatımı bozma parmak çocuk,"
dedi.
"Bir düşteyim. Yukarıda göklerde uçuyorum. Uyanmak istemiyorum.
Ama biraz kıpırdanman, çevrende olup bitenlerle ilgilenmen gerek," diye üsteledi çocuk. Yoksa çok geçmeden öbür kartalların zavallılığına düşersin.
Keşke onlar gibi olsaydım,
diye karşılık verdi Gorgo.
Düşlerine öylesine dalıp gidiyorlar ki, kimse onları yerinden kıpırdatmıyor.
Gece olup da kartallar uykuya dalınca, kafesin tepesinden hafif bir gürültü işitildi. İki yaşlı kartal hiç oralı olmadı. Gorgo uyandı.
Yukarıda kim var?
Diye sordu.
Benim Gorgo, parmak çocuk. Kafesin tellerine eğiliyorum. Geçebileceğin kadar bir yer açmak için.
Kartal başını kaldırdı ve gecenin aydınlığı içinde oğlanı gördü. Önce umutla kıpırdandı ama hemen ardından eski yılgınlığına gömüldü.
Ben büyük bir kuşum, parmak çocuk,
dedi.
Benim geçebileceğim bir deliği nasıl açarsın? İyisi mi kendini hiç yorma. Beni de kendi halime bırak.
Nis cesaretini kaybetmedi.
Sen uyumuna bak, dedi ona. Benim işime karışma. İyice mahvolup gitmeden kurtaracağım seni.
Gorgo tekrar uykuya daldı. Uyandığında epey telin koparılmış olduğunu gördü. O gün eskisinden biraz daha canlıydı. Gövdesinin hantallığını gidermek için dallar arasında bir parça uçtu, kanatlarını çalıştırdı. Günler geçti. Bir sabah gökyüzünde şafağın ilk ışığı parlarken parmak çocuk onu uyandırdı.
Hadi bakalım Gorgo, dedi. Bir dene.
Kartal başını kaldırdı. Çocuk tel kafeste epey büyük bir delik açmıştı. Gorgo kanatlarını açtı, oraya çıktı. İlk 2-3 keresinde başaramadı. Kafesin içine düştü. Ama sonra delikten geçti ve kurtuldu. Kurumlu kurumlu uçarak bulutlara kadar yükseldi. Küçük parmak çocuk üzüntüyle onun arkasından baktı. Birisi çıkıp ona da işte böyle hürriyetini geri verseydi.
Söz vermemiş olsaydım, diyordu kendi kendine.
Beni yaban kazlarının arasına götürecek bir kuş bulmam işten bile değildi. Clement Larson'un cini salıvermemesine şaşılsa yeridir. Ama ufak tefek çalgıcının Skansen'den ayrılırken aklının nerelerde olduğunu da unutmamalı. Gene de Skansen'den gideceği sabah cini düşünmüştü. Ne yazık ki mavi bir çanak bulamamıştı o ara. Skansen'deki herkes, Laponlar, Delekaryalı kadınlar, bahçıvanlar, işçiler gelip bir bir onunla vedalaştılar. Ayrılma saati gelip çattığında bunlardan vakit bulup da hala eline mavi bir çanak geçirememişti. Sonunda yaşlı bir Lapon'dan yardım istedi.
Burada Skansen'de bir cin var, diye ona sırrını açtı.
Ben her sabah ona yiyecek veririm. Sen şu parayı al, bununla mavi bir çanak satın alır, yarın sabah işine biraz yiyecekle Bolnas kulübesinin merdiveninin altına koyarsın. Lapon bu işe çok şaşırmıştı. Ama Clement'in uzun uzun açıklamalara girişecek vakti yoktu. Hemen gara gitmesi gerekiyordu. Clement'e verdiği sözü tutmak üzere Lapon şehre indi. Ama mavi bir kap bulamadı. Yerine beyazını aldı. Bundan sonra aksatmadan her sabah yiyecek doldurup söylenen yere koydu. İşte bu yüzden Clement gittikten sonra da Nils verdiği sözü tutup Skansen'de kaldı. O gece çocuk hürriyetini her zamankinden daha çok özlüyordu. Bahar, hatta yaz iyiden iyiye gelmişti. Toprak yemyeşildi. Kayınlarla kavaklar, ipek gibi yapraklarla donanmış, kiraz ve diğer meyve ağaçları çiçeğe kesmişti. Meşeler küçücük yapraklarını sanki sakına sakına saçıyor, Skansen'in sebze bahçelerindeki karıklarda bezelyeler, fasulyeler ve lahanalar göğeriyordu. Şu güzel günde diye geçiriyordu çocuk içinden. Beyaz kazın sırtında ılık havayı yararak geçmek, aşağıda yemyeşil çimenlerle, güzel çiçeklerle bezenmiş toprağı seyretmek kim bilir ne hoş olurdu. Kartal kafesinin damına oturmuş, bunları düşünüp dururken, Gorgo birdenbire ok gibi indi ve onun yanına kondu.
"Ben kanatlarımın hala eski gücünde olup olmadığını denemek istedim," diye açıkladı. "Umarım seni buralarda tutsak olarak bırakıp gideceğimi sanmamışsındır. Hadi sırtıma atla da seni yol arkadaşlarının yanına götüreyim."
"Mümkün değil," diye içini çektiniz. "Bekçi beni salıverinceye kadar burada kalmaya söz verdim."
"Sen ne söylüyorsun?" dedi Gorgo. "Seni buraya zorla getirdiler. Sonra ağzından zorla söz aldılar. Sen de bu kadar zorbaca elde edilmiş bir söze uyacağım diyorsun ha?"
"İyi niyetine teşekkür ederim. Yalnız ben sözümü tutmalıyım. Benim için yapabileceğin bir şey yok."
"Yapabileceğin bir şey var mı yok mu?" dedi kartal. "Şimdi görürüz."
Daha sözünü bitirmeden güçlü pençeleriyle Nils Holgersson'u kavrayıp bulutlara kadar yükseldi. Sonra kuzeye doğru süzülerek gözden kayboldu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 303.